Ayrım 9.
Ama boşuna, adam kendi havasında. Adam bu iş için yaşıyordu. Gece yarısı kalkanayı bir güzel elden geçiriyor ve gündüzünde mağazayı ikide bir bırakıp eve koşuyor, hamuru minderi atıyor, dibini bulmak için kazmayı sallıyordu. Bunları dinleyenler gürültüyle gülüyor, memnun oluyor ve kanlarının fokurdadığını hissediyorlardı. Esmer bir delikanlı, Mehmet Ali, ''Kadriye Hanım güzel kadındı.'' dedi. İki üç göre sokakta rastladım. Sanki sultanın hareminden çıkmış gibi havalı yürürdü. Damarlarında kanın kaynadığını hissederdin. Elin alt tarafına giderdi. Yüzünü göremedim çünkü yaşmak takıyordu. Ama kömür gibi iri, yıldız gibi parıldayan boğalı gözleri vardı. Sana bir baktı mı ciğerlerini yakıyor, nefesini kesiyordu. Konağına koşar, hanımını yatağa atar ve onun yüzünde ve vücudunda Kadriye Hanım'ın gözlerini ve kıvrımlarını görürdün. Yürürken ayakları yere değmezdi sanki. Keklik gibi mağrur süzülür, vücudunu ileri geri oynatırdı. Büyük kalkanaydı haydut. Kafayı bulmuş, sessiz ve hareketsiz onu dinliyorlardı. Şehveti kabarmış erkekler bacaklarını sıkmışlardı. Ve boğazları salya dolmuştu. Yüzleri vahşileşmiş, kasları gerilmişti. ''Ya sonra?'' diye sordular. ''Sonra ne oldu Yusuf?'' ''Arnavut Mustafa delirdi. Kendisini Allah'ın cennetinde sanıyordu.'' Yusuf gözlerini ve ellerini havaya dikti. Ve her inanan Müslüman hakkı olan ve her gece bozduğun halde ertesi sabah yine bakire olarak kalkan dört huri ile bir arada olduğunu sanıyordu. Kadriye Hanım ona dedi ki, ''Kibar, namuslu adam Arnavutoğlu Mustafa Efendi, gece gündüz aklın oranda. Vallahi senin geldiğini görünce korkudan kesiriyorum. Kadına bülbülüm, tosunum, Allah güzeli diyor, yakalayıp odaya atıyordu. Zavallı Kadriye Hanım baktı ki kocası doymuyor ve yorulmak nedir bilmiyor, Kadı Hoca'ya gitmeye karar verdi. Kemer altına döneyim daha iyi, hiç olmazsa dinlenirim diye düşünüyordu. Hepiniz biliyorsunuz, hanımların efendileri onları doyurdukça, hanıma gitmeleri için haftada bir defa da olsa para verdikçe ve Allah'ın yolunu teptikçe ve cavurlara arka yoluna saptamadıkça boşanmaya hakları yoktur. Ama Arnavut Efendi ona her şeyi veriyordu. Bol pilav, kahve, rakı, sigara. Haftada üç defa onu hanıma yolluyor ve adı Yüce Allah'ın güzel kokulu yolundan gidiyordu hep. Böylece hanım Kadı Hoca'ya gidince bütün bunları söylemedi ona. Sadece bıktığını söyledi. Koca iyi insan Kadriye Hanım. Seni hiçbir şeyden mahrum etmediğine ve doğru yoldan gittiğine göre bunu yapmaya hakkın yok. Öyleyse neden boşanmak istiyorsun? Daha fazlasını dayanamayacağım Kadı Hoca Efendi, diye mırıldanmış kadın. Beni parçaladı, apışarak yürüyorum. İyi insandır, demiş hoca. Çok iktidar sahibi o vardı. Ben ne dediğimi iyi biliyorum, seni çok seviyorum. Ama işin kötüsü de o ya Hoca Efendi. Ama derdin ne senin hanım, diye sormuş hoca. Ena bana nefes aldırmıyor. Gece yarısı Hoca Efendi gözümü yumup dinlenmeme izin vermiyor. Ve gündüzleri iki üç kere mağazadan koşup geliyor, beni odaya atıyor. İşte bu Hoca Efendi. Hoca, vay vay vay, yaparak beyaz sakalını okşamış. Bana söylemez misin Bakiren, gece gündüz Arnavut Efendi kaç defa senin bahçende geziniyor? Süreyya burcundaki yıldız sayısı kadar, ondan da fazla, aşağı düşmüyor. Ne zamandan beri bu böyle? Aylar gelip geçti ama iki yıl kadar oluyor. Bayıldıysa bayıldım. Efendim, bacaklarım ağrıyor, apışarak yürüyorum. Hoca, vay vay yaparak şaşmış. Ne diyorsun? Biraz düşünmüş. Sende de kabahat olacak hanımefendi. O kadar çok yaptırma sende. Ve hoca ellerini sallamış. Her istediğini yapma onun. Nasıl olur hoca efendi? O kocam benim ve çok güçlü. Ellerim engemin gibi. Bir kadın, salon kadını. Olan ben onu nasıl karşı koyarım? Onu demiyorum, başka şey demek istiyorum. Onu memnun etme. Ama nasıl? Onu seviyorum ve üzülüp somurtmasını istemiyorum. Ateşle barut bir arada tutuşur. Ben de kendimden geçiveriyorum. İyi, sen git, ben onunla konuşurum. Hoca yardımcısını yollayıp Arnavut Mustafa'yı çağırdı. Ona, Arnavut Mustafa Efendi dedi. Ne bu duyduklarım bre? Bre karını öldürmek ve pilavları ve güler yüzlü hurileriyle o cennetten olmak mı istiyorsun? Arnavut şaşkın şaşkın hocaya bakmış. Ne diyordu bu adam? Anlamamış. Ne diyorsun Hoca Efendi demiş. Ne bu duyduklarım? Ben Hoca Efendi karımı gözüm gibi seviyorum. Canımdan da çok. Önce Allah, sonra peygamber ve üçüncüsü o. Cilveli kısrağım benim. Hoca, onu gördüm ve sana hak veriyorum demiş. Bazen Arnavut Efendi çok sevgi öldürür. Sen bire duyduğuma göre hanımını kadınlıktan çıkarıyormuşsun. Bire ona güzelimiz nefes aldırmıyor musun? Sana öyle mi anlattılar hoca efendi? Hanımını anlattı Arnavut efendi. Kadın ayakta duramıyormuş. Dinle, Kur'an'ı açtım, aydınlandım ve karara vardım. 24 saat içinde iki kereden fazla hanımını bahçesinde gezinmeyeceksin. O kadar. Arnavut ellerini yana açmış, yaşlı gözlerini gökyüzüne dikmiş. Ağlamaklı bir sesle, Allah böyle haksızlığa razı gelmez demiş. Peygamberimiz, kadınlar sizin tarlalarınızdır. İstediğiniz kadar kazınız demedi mi? Ama hocada merhamet yoktu. Ve kitaplarda daha başka neler yazılı olduğunu da Arnavut bilmiyordu. Düşünceye daldı. Düşündü, düşündü. Sonunda, iyi efendim dedi. Beni öldürüyorsun ama peygamberin kitapları ne diyorsa o olsun. Ama hoca efendi bir sorun var. Kitaplar bamya hakkında ne yazıyor? Bamya, kereviz, kaynatılmış ısırgan ve soğan yersek kitaplar ne diyor? Hoca yavaşça, soğanlar nasıl olacak diye sormuş. Közde pişmiş hoca efendi. Kereviz ve tereotundan yapılmış bol salçalı. Hoca sonunda, öyleyse demiş fazladan bir kere daha girip serinleyebilirsin. Arnavut efendi delikanlısı cesaret almış. Ya hocam benim, öğle akşam bamya ve közlenmiş soğan yersen? Hoca yine düşünmüş, başını sağa sallamış, sola sallamış, kaldırmış. Hayır demiş, bitti, iyi dinle. Marul yersen 24 saatte sadece bir kere. Arnavut Mustafa Efendi ayağa kalkmış, hocanın elini öpmüş. Hoca efendi diye konuşmuş. Peygamberin sakalına yemin ederim ki ben yaşadıkça evime bir daha marul girmeyecek. Çarşıya gidiyor, bir yük bamya, birkaç okka soğan alıp eve koşuyor. Oturup karısına hoca ile neler konuştuklarını anlatıyor. Karısı kızgın kara gözleriyle ona bakıyor. Ey eşek oğlu eşek, diyor, beni bamyayla mı öldüreceksin? Bir de köpoğlu köpek ve de soğanla. Al sikini vur duvara. Bizim Levent Arnavut onu tombul göğüslerini avuçlayıp odaya atmış. İş bittikten sonra gayet memnun ona demiş ki, Kadriye Hanım efendi, iki deve yükü bamya ısmarladım. Kış için kurutalım. Sıkılma, iki çuvalda soğan ısmarladım. Denizcilerin o gökyüzünün ayıları dedikleri cinsten ağır bir bulut kapkara alçalıp indi. Karnını açtı ve bolca su bıraktı. Bir saat sonra hava yükseldi. Rüzgar başladı ve gökyüzü açıldı. Güneş hoşlukla ortalığı aydınlattı ve deniz tatlılaştı. Çelik rengi yüzü kayboldu, orada altın sarısına, gümüş rengine, burada zümrüt rengine büründü. Karşı dağlar iyice yıkanmış ve kokulu gülümsüyorlardı. Ortalığa ada çayı, yaban keki, gül hatmi, nane, sakız ağacı ve otların baş döndürücü kokuları yayılıyordu. Yaprakların yeşil rengi daha da canlılaşmış, parıldıyordu. Yamaçlardan koyunların çıngırak sesi geliyordu. Dağlarda kuşlar dizi dizi oturmuş şarkıya başlamışlardı. Bir sıçrayışta havaya kalkıyor, böcekleri yakalayıp sevinçle yerlerine oturuyorlardı. Ada baştan aşağı bitki örtülü. Denizden bir metre ötede başlayıp tepeye kadar pınar ağaçları, akça ağaç, sakız ağaçları, mersin ve keçi boynuz ağaçlarıyla kaplıydı. Koyu yeşil selvi ağaçları boyunlarını uzatmış, leventlikleriyle övünüyorlardı. Sonunda efendi ağaçların aşılanması emrini vermişti. Bu ağaçlardan kömür yapılıyordu. Deniz kıyısına doğru fırınlar kuruluyor, toprakla örtülüyordu. Bu kubbeli fırınlar odun kömür haline gelinceye kadar gece gündüz yanıyordu. Aynı bu usulle kireç de yapıyorlardı. Alkibiyadis taraçaya çıktı. Elindeki tüfeği omzuna dayadı ve bam bam attı. Bütün askeri ayağa fırladılar. Kalabalık zıtu diye bağırdı. Türkler de yaşasın diye bağırıyorlardı. Yaşasın çorbacı efendi. Rumlar da nevaz sizi diyorlardı. Yaşasın ve memnun olduk. Büyük bir efendi olsun. Türkler ve Rumlar kuburlarını çekip gökyüzüne ateş ediyorlardı. Yeni bir efendi doğmuştu. Alkibiyadis yukarıdan kadınlara, ''Askerime ikram edin!'' diye seslendi. ''Oğlumun sağlığına yiyip içsinler!'' Evin üst tarafında masalar kuruldu. Rum ve Türk hanımları kızartılmış etler, peynirler, turşular ve rakı taşıyorlardı. Kadınlar koşar adım gidip geliyorlardı. Böğürleri ve göğüsleri hoplayıp duruyordu. Dişi ter kokusu yayıyorlardı ortalığa. Erkekler bıyıklarını büküp bir taraflarını kaşıyorlardı. Bütün yılın güneşinden ve rüzgarından yanmış yüzleri parıldıyordu. Gözlerinde arzu kıvılcımları uçuşuyordu. Damarlarındaki kan kaynıyordu. Derken ağa aşağı indi. Masalara yaklaştı. Hepsi ayağa kalkıp sessiz durdular. Bir bardak rakı doldurdu, havaya kaldırdı. Herkes elinde kendi bardağı Alesta. Şerefe diye bağırdı. Oğlunun sağlığına. Şerefe diye bağırdı ötekiler de. Oğlunun sağlığına. Baş çorbacı efendi ve senin de sağlığına. Hayırlı olsun, yaşasın. Alkibiyadis hafifçe gülümsedi. Hanımefendi kız istiyordu ama zararı yok. Erkekler, bizi koruyacak olan oğlanlar delikanlılardır diye bağırdılar. Aa, Allah ne verirse dedi. Ve şimdi delikanlıların, işçilerin, konaklarınıza gidin. Hanımefendinin istirahate ihtiyacı var. Ve dinleyin, yarın iş yok. Herkese yemeği ödenecek. Kahyalarıma hediye vereceğim. Sen kaplan cavur. Kahyası Nikolis'e döndü. Ve sen kaplan Türkiye'li. İkinci kahyası Şahit Küratoğlu'na döndü. Sabah erkenden bir inek, 5 koyun ve 5 keçi kesin. Herkes yesin içsin ve evlerine et götürsün. Duydunuz mu? Dimdik ve kımıldamadan duran Şahit Küratoğlu, emir ve vazife dedi. Birinci kahya Nikolis de, nasıl emredersiniz efendi dedi. Ağoğlu şakacılıkla karışık, haydi şimdi gidip hanımlarınızı bulun dedi. Herkes dağıldı ve doktorları yanına aldı. Yemeğe oturdular. Gece iyice ilerlemiş ve insanlara uyku basmıştı. Karısının doğum yaptığı o aynı gece ağaoğlu Alkibiyadis, annelikinin onu beklemekte olduğu öteki evine gitti. Kadına emir vermişti, süslenip püslensin ve onu beklesin. Daha ötede kahyası eski kaçaklardan Nikolis, gölgede bir duvara dayanmış gözcülük yapıyordu. Bu Nikolis, Alkibiyadis'in sağ koluydu. Kahyası, akıl hocası ve sırdaşı. Bir gün hana gelen Alkibiyadis onu görmüş, ürkmüştü. Ne soy adamdı bu, ne direk, iri yarı ve kocaman eller. Adın ne senin? Nikolis Piserimiotis. Piserimiotis Piserimuslu. Elinden ne iş gelir? Çobanlık yaptım, kaçakçılık yaptım. Ne iş verirsen beceririm. Ben seni Nikolis Kaplan diye çağıracağım. Eski insanlar isimlerini hayvanlardan alırlardı. Kapıda dur, bir bakalım bire Nikoli. Tüh nazar değmesin, eğil çarpmasın. Dinliyorum. Efendi, sana muradımı söylemeden önce şu. Bana verdiğin isim olmaz. Senin o adadaki hikayen, iki karış bıyığı ile sefil, korkak, söze delikanlı Şahit Küratoğlu'na Türkler kaplan diyorlar. Sen bana başka isim ver. İstersen aslan de. Biri aslan, benim köpeğimin adı. İkimizi karıştırırım sonra. Sen Hristiyan kaplan olacaksın. Bizim kaplanımız. O kadar. Konuş şimdi, dinliyorum. Efendi çorbacı, dedi Nikolis. Senin adı çok büyük, çok güzel ve ağaç kaplı. Paşalık da. Biliyorum ki senin izninle kömür ve kireç fırınları yapılıyor. Senin boyunda bir efendi için küçük iş bunlar. Bana izin ver, kendi usulüme göre adaya 2-3 bin hayvan atayım, çuvalla para kazan. Tepede senin evin tam karşısında güzel kumsal var. Ve içinden ılık ve şifalı su gelen o mağara var. Beni işe alacak olursan izin ver bana, oraya evler yaptırayım. Yaz tatiline çıkan kadınlar, kızlar denize ve mağaraya gelip banyo yapsınlar. Sen de bacak bacak üstüne atıp otur, nargileni iç ve paraları topla. Güzelleri de seyredersin. Hem sadece seyretmekle de kalmazsın. Alkibiyadis güldü ve altın sarısı çatal sakalını okşadı. Geniş dik omuzları, güneşten yanmış kocaman elleri ve bıyıklarıyla bu adamı daha ilk görüşte sevmişti. Güçlü ve kararlı bir kişi. Karalar giyinmişti. Kara gömlek, kara vıraka. Vıraka, girit şalvarı. Dizlere varan kara çizmeler. Ayakları kürek gibi. Dizinde 4 parmak kalınlığında kapkara kurdelesiyle bir hasır şapka vardı. Ve ben senin bu büyük adanda bulundukça, ilki efendi, Türk ya da Rum hırsız, kaçakçı, katil ya da keçi hırsızı ve başkaları burada barınamayacak. Yeter ki emret. Ve adamlarına gelince, başları eğik çalışacaklar. Alkibiyadis, neden karalar giydin diyerek onun sözünü kesti. Ölüm yüzünden. İki kadını elimden aldı. Senin karıların mı? Yabancı kadınlar için mi yas tutacağım ya? İlk karım 4 çocuk doğurdu. İkincisiyle evlendim, 5 çocuk yaptı. Dayanamayıp öldüler. Allah beni baba yiğit güçlü yaratmış. Bakalım bu üçüncüsü dayanabilecek mi? Kuvvetli sağrıları var, belki dayanır. Ağoğlu gülerek, nereden dayansın dedi. Üzerine hepten bir tavros, boğa atlayınca kemikleri kırılır. Ağzı bozuk olduğundan ekledi. Karını üstüne al, tehlikeye girmesin. Adın neydi senin? Nikolas derler bana. Kaçakçılar beni öyle çağırıyorlardı. Adada bana Nikolas Makris derler. Ama bu da esas ismim değil. Boyuma bakıp bu ismi taktılar bana. Makris, yani uzun. Boş ver gitsin efendi, ismimi bile unuttum. Ağoğlu, senin adını duymuşluğum var, diye konuştu. Senin gücünden, kuvvetinden bahsediyorlardı. Bir eşeği sırtına vurup 2 saat yola götürülmüşsün. Nasıl oldu bu? Eşek benim değildi, fakir çoban kızındı. Kasabaya gitmiş, bir çuval un almış ve köyüne dönüyormuş. 2 yamacı tırmanırken eşek gitmiş, ak diken yemiş. Ne yemiş? Ak diken. Hani o çivit renkli toz topan çiçeği olan dikenden. Neyse, hayvan birden kasada kalmış. Bütün vücudu sarsılıp duruyordu. Kız orada durmuş ağlıyordu. Geçerken gördüm, içim parçalandı. Çuvalı taşıyabilir misin Mori dedim. Taşıyabilirim ama hayvanı bırakamam dedi. Ben de o halde hayvanı da ben taşırım dedim. İşte olan bu efendi. Dağları aştık, onu Vati köyüne, kızın avlusuna kadar götürdüm. Ağoğlu hayretle ona bakıyordu. Onu takdir ediyordu. Ya eşeklerini yükleyen o bodrumlu? Kalimnos limanında bir kayık ve bir de satın aldığı 12 eşeği teknesine yüklemeye çalışan bir bodrumlu kayıkçı görmüş. Hayvanlar kayığa binmeye korkuyorlarmış. Adam da canları yansın diye kuyruklarını büküp kışlarına sopa vuruyormuş. Ama hayvanlar çektikleri acıya rağmen ön ayaklarına dayanıp yerlerinden kımıldamıyorlarmış. Oradan geçiyordum. Hayvanların çektiği eziyeti gördüm ve bağırdım. Ne yapıyorsun bir adam? Hayvanlara zulüm ediyorsun. Ne yapayım diyor, derdini görmüyor musun? Çekil kenara diyorum ona. Kayığın yanındaki 2 hayvanı tuttum, aralarına girdim. Ellerimi karınlarının altına geçirdim. Kaldırdım ve üçümüzü kayığa attık. Ötekileri de öyle yaptım. İşte hepsi bu efendi. Aç bir kurtla boğuşup onu çıplak ellerinle öldürdüğün doğru mu bre? İnsanlar çok konuşmayı sever efendi. Elimde değnek vardı. Alkibiades zevkle onu seyrediyordu. Ya hayat? Hayatı nasıl görüyorsun bre Nikoli? Hayat efendi çok güzel, kadın gibi. Ölümü hesaba katmazsan daha da güzel. Sen katıyor musun? 35 yaşında bir insan güçlüyse ve korkak değilse hiçbir şeyi hesaba katmaz. Doğru. Ya kadınlar? Kadınlar hakkında konuş bana. Kadın hayattır efendi. İkisi de güzeldir.
Ayrım sonu.